Ayrım 28.
Sonuçta aziz madam, gönderdiğiniz not ve kitap için size teşekkür ediyorum. Rus yeteneğinin güzel sanatlar alanında parlak bir biçimde ortaya çıktığı karşı konulamayacak bir gerçektir. Sevimli ülkenizde kadın sorunlarının gelişme sürecinden beni bundan sonra da haberdar ederseniz size sonsuz müteşekkir olurum. Gerçek şükran ve derin saygılarımı ifade etmemi kabul etmenizi rica ediyorum. Latife Mustafa Kemal. Mektuplardan Latife Hanım'ın Sovyet devrimine gayet sıcak baktığı, kazanımlarını paylaşma konusunda ısrarlı olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Sovyet kadınlarından söz ederken kız kardeşlerim sözcüğünü kullanması da dikkat çekiyor. Yalnız kız kardeş sözü değil, burada altı çizilmesi gereken bir cümle daha var. Sovyet kadınlarının gittiği yoldan gideceklerini söylüyor. O yıllarda Sovyet kadınlarının kazanımları hatırlanacak olursa bu oldukça iddialı bir görüş. Latife mektubunda evlilik kurumuna değiniyor ve kadınların kocalarının kölesi olmaktan çıkarak topluma eşit hak ve ödevlerle katılacağını söylüyor. Yazışma devam etti mi bilemiyoruz. Mektupların havasından etmişe benziyor. Kamaneva ile Latife arasındaki yazışma dünyanın gözünden kaçmadı. Nisan 1925 tarihli The Times gazetesi iki kadın arasındaki mektuplaşmadan söz eden bir habere yer veriyor. Nisan ayı içinde Komünist Enternasyonel ve Köylü Enternasyonali toplanmıştı. Bu toplantı sırasında Yeni Doğu adlı Sovyet dergisinde Kamaneva'nın bir yazısı yayımlanmıştı. Kamaneva bilgilendirme faaliyetinden söz ederken Latife Hanım'la yazıştıklarından ve kendisine broşür gönderildiğinden söz etmişti. The Times o günlerde Sovyet propagandasının nasıl yönetildiğini anlatırken bu olaya atıfta bulunuyor. Sovyet propagandası, The Times, 30 Nisan 1925. Türk Kadın Hareketi ile bağı vardı. Türk Kadın Hareketi'nin o yıllardaki temsilcisi Nezihe Muhittin öncülüğündeki Türk Kadınlar Birliği'ydi. Birlik ile Latife iletişim içinde miydi? Bu konuda elimizde ayrıntılı bilgi yok. Ancak 8 Mayıs 1924'te Türk Kadınlar Birliği'nin TKB bir yetimhane açmak için harekete geçtiğini ve Latife'ye başvurduklarını biliyoruz. TKB, millete devredilen saray ve köşklerden birinin yetimhaneye verilmesi için Mustafa Kemal'in eşine başvurmuştu. Savaşta ölen askerlerin çocuklarına yardım amacıyla İstanbul'un 540 mahallesini taramışlar ve 2000 yetim çocuk tespit etmişlerdi. Bu çocuklara bir yer sağlamak gerekiyordu. Latife TKB'ye, Marif Vekili Vasıf Bey'e konuyu bildirdiğini iletti. Latife'nin bu tutumu Türk Kadınlar Birliği tarafından bir destek olarak kabul edildi. Marif Vekili bu yazışmanın ardından TKB'den hazırladıkları projeyi vekalete sunmalarını istemiş, onlar da başvurularını yapmışlardı. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser, sayfa 7. 13 Haziran 1923'te Amerikan The Nation dergisinin Mustafa Kemal Türk Kadınlar Partisi'nin liderlerinden biriyle evlendi biçimindeki yorumlu haberinden daha önce söz etmiştim. Bu bilgi doğru olmasa da Latife TKB'ye paralel görüşleriyle böyle bir izlenime yol açmaktaydı. Atatürk kitaplığında Tanzimat Kadını'nın öncüsü olarak tanınan Fatma Aliye Hanım'ın evrakı içinde bulunan Latife Mustafa Kemal imzalı bir mektupta Latife Hanım'ın kardeşlerim diye söz ettiği kadın hareketine yaklaşımını gösteriyor. 9 Nisan'da yazılan mektup 1924 senesine ait olmalı. Çok muhterem hanımefendi, mektubunuza, hissiyat-ı aliyenize bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Satırlarınızı arzunuz veçiyle paşaya da okudum. Çok müteassis oldu. Temenniyatınız bizim için çok kıymetlidir. Zira zat-ı aliyeleri kadınlık aleminin cidden iftihar edeceği bir kıymetli validesiniz. Kardeşlerime arz-ı muhabbet eder. Kemal-i hürmetle ellerinizi öperim efendim. Fatma Aliye Hanım evrakı. Atatürk Kütüphanesi 12 No'lu Zarf 29 numaralı belge. aktaran Zehra Toska, Cumhuriyetin Kadın İdeali, Eşiği Aşanlar ve Aşmayanlar, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, 1998 İstanbul sayfa 76. Zehra Toska mektubun 1927 yılında yazıldığını söylüyor ama mektup 1924 ya da 1925'te yazılmış olmalı. Latife'nin kadın hareketine ilgisi yalnız Sovyetler Birliği'ne değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaşmıştı. 1925 yılı 26 Şubat'ında Türkiye'ye gelen Uluslararası Kadın İttihatı Birliği Genel Sekreteri Dorothy Detzer, kendisiyle görüşen Cumhuriyet muhabirine Latife Hanım'la görüşmek istediğini söylemişti. Osman Bahadır, Kadınların Hukukunu Müdafaa Gelen Kadın, Cumhuriyet Dergi 10 Nisan 2004. Senelerden beri Avrupa ve Amerika'da dolaşmaktayım. Her yerde konferanslar veriyorum. Bana verilmiş olan yüksek bir vazifeyi güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Türkleri öteden beri severim. Bilhassa Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu Zaferi, İsmet Paşa'nın Lozan Muvaffakiyeti bütün Avrupa'da ve Amerika'da iyi tesirler bırakmıştır. Anadolu mücadelesinde kadınların çalıştıklarını da ayrıca kaydetmek isterim. Memleketiniz kadınları da çalışkan ve çok kabiliyetlidir. Burada temas ettiğim ve konuştuğum hanımlar bende pek kıymetli tesirler bırakmışlardır. İstanbul'daki temaslarımdan sonra mümkün olursa Ankara'ya kadar gideceğim. Pek yüksek bir kadın olan Latife Mustafa Kemal Paşa hanımefendi ile görüşmek istiyorum. Sizi temin ederim ki pek çok Amerikalı ve Avrupalı Türklerle yakından ilgilenmektedir. Ben de her gittiğim yerde Türkleri iyi bir surette tanıtmak için konferanslar vermekteyim. Güzel memleketinizi yakından görmekle bahtiyarım. Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine bir bilgiye ulaşamadım. Dünya basını ağız birliği yapmış gibi Latife'den hep feminist, sufrajet ve kadın hakları savunucusu sıfatlarıyla söz ediyor. Latife Hanım'ı görmezden gelmek. Resmi tarih Latife Hanım'a hep görmezden geldi. Atatürk üzerine çalışma yapanların genel tavrını kadınları görmezden gelmek olarak özetleyebilirim. Ama yerli Atatürk biyografilerinin ortak noktası Latife Hanım'ı ya hiç görmemek ya da olumsuz bir örnek olarak satır aralarına serpiştirmek biçiminde özetlenebilir. Onun katkılarından söz eden bir Atatürk biyografisine rastlayamadım. Mustafa Kemal'in uluslararası yazarlar tarafından yazılmış biyografilerinde Latife'nin kadın hakları açısından oynadığı role ve katkılarına değinenlerin sayısı oldukça kabarık. Alman yazar Dagobert von Mikusch, 1929 yılında yayımlanan Gazi Mustafa Kemal adlı kitabında Latife'nin Mustafa Kemal'in yanındaki işlevini tarif ederken ilginç bir ifade kullanıyor. Latife Hanım 2 yıl süreyle önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin bir numaralı kadınıydı, yönetime ortaktı. Sosyal reformlarda, özellikle de kadının özgürlüğüne kavuşmasında önemli katkıları oldu. Latife yalnızca bir eş değil, büyük adamın çalışma arkadaşıydı da. Mustafa Kemal, herkese kendi yaşamı üzerinden kadına ilişkin doğunun köhne sınırlamalarının kalktığını, kadının bundan böyle erkeğin yanı başına sosyal bir varlık olarak, insan olarak eşit haklarla yer alacağını göstermek istiyordu. Dagobert von Mikusch, adı geçen eser, sayfa 319-288. Arjantinli diplomat George Blanco Villata, Latife'nin reformların gerçekleştirilmesinde özellikle de kadınların kurtuluşuna ilişkin reformlarda rol oynamasından Mustafa Kemal hoşnut kalmış, onunla gurur duymuştu. Ancak o katılımcılığı ile Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karısı olma konumunun çok ötesine geçmişti diyor. George Blanco Villata, Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İngilizce, Ankara, 1979, sayfa 362. Türkiye'de Kadın Hareketi ve Latife Hanım. Türkiye Kadın Hareketi de Latife Hanım üzerinde pek durmadı. Belki Cumhuriyet döneminde sahneden ayrılan bir kadın oluşundan dikkatleri çekmedi, belki de önemsiz olduğu varsayıldı. Latife Hanım'ın sesinin erkek himayesinde yükseldiği ön yargısı bir üçüncü neden olabilir. Ben Latife Hanım'ın sesinin Mustafa Kemal'in himayesinde yükselmiş bir ses olduğunu düşünmüyorum. Hem karakteri buna uygun değildi, hem de o erkeğine tabi bir kadın değildi. Onun kendi cinsinin kurtuluşunu istediğini, bu yüzden kadınlar için bir rol modeli oluşturmaya çalıştığını düşünüyorum. Eğitimli kadınların kamusal alanda rol almaları teşvik edilirken, Latife Hanım da toplumsal projelerde bir simge olarak mı görevlendirilmişti sorusu da sorulabilir. Benim kanaatim kendi inisiyatifiyle görev aldığı doğrultusunda. Latife Hanım projelerini yarım bırakarak Çankaya'dan ayrılmıştı. Feminist eğilimli Latife Hanım ile Mustafa Kemal Paşa'nın birlikteliğinin sonuçlarını 80 yıl sonra çözümlemek kolay değil. 25. Fikriye. Tahminen 1924'ün Mayıs ayıydı. Mustafa Kemal ile Latife baş başa oturuyorlardı. Sohbeti derinleştirmişlerdi ki emir çavuşu Ali girdi içeriye. Tedirgin bir hali vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzüne bir bakıyor, bir şey söylemek ile söylememek arasında duraksıyordu. Gazi Ali'ye nedir der gibi baktı. Fikriye hanımefendi geldiler Paşa Hazretleri. Gazi, peki dedi. Emir çavuşu çıktı. Latife birden ayağa kalkarak, bekletmeyelim paşam dedi. Size çok hizmeti geçmiş bir kadındır. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Kabul salonuna girdiklerinde Fikriye pencereden dışarıya bakıyordu. Latife Fikriye'nin yanına gitti, elini uzattı. Fikriye taş kesilmiş, koluna bir türlü söz geçiremiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın sesi duyuldu. Hoş geldin Fikriye. Fikriye birden toparlandı. Elini Latife'ye uzatırken başını Mustafa Kemal Paşa'ya çevirdi. Derin bir gülümseme vardı yüzünde. Hoş bulduk paşam dedi. Kemal Paşa'nın ellerini sıkarken boynuna atılır gibi yaptığı için o da geri çekilmişti. Sonra oturup konuşmuşlar, yemeği birlikte yemişlerdi. Mustafa Kemal Fikriye'ye sanatoryumdan vakitsiz çıktığı için önce sitem etti ama daha sonra ''Olmuşla ölmüş üzerinde konuşulmaz. Her neyse şimdi senin durumuna bakalım.'' deyip sözü değiştirdi. Yemekte kendisine Erenköy'de bir ev tutulması için gerekenlerin yapılacağını, evin çok güzel dayanıp döşeneceğini, para bakımından hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Hiç ilgilenmemişti bu sözlerle Fikriye. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 190. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 150. İsmet Bozdağ'ın karşılaşmaya dair yarı kurgusal anlatımı böyle. Fikriye Çankaya'nın kendi evi olduğunu düşünüyordu. Ankara'dan ayrılış biçimini hatırlarsak haklıydı böyle düşünmekte. Münih'e sağlık nedeniyle yaptığı gezi onun için bir felaketle sonuçlanmış, hayatının seyri tamamen değişmişti. Fikriye Mustafa Kemal'in evlendiğini Münih'teyken bir gazete haberinden öğrenip beyninden vurulmuş, hemen geri dönmüştü. Mustafa Kemal telgraflarını incelerken onun döndüğünü 6 Mart 1923 günü fark etti. Fikriye Ankara'ya gelmek istiyordu. Kemal Paşa Adnan Bey'i, adı var, bir telgrafla uyardı. Fikriye Hanım'ı tedavi için Almanya'ya göndermiştim. Benden izin almadan neden ötürü İstanbul'a gelmiştir. Kesinlikle Ankara'ya gelmesine izin veremem. Kendisine gereği kadar para vermiştim. Orada otursun ve bana açıklama yapsın. Benden izin almadan hareketine müsaade olunmamak için gerekenlere emir buyurmanızı ve bildirmenizi rica ederim. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 96. Bir anlatıma göre Fikriye İstanbul'da bir akrabasının yanında yaşıyordu. Şemsi Belli'nin Fikriye'nin ev sahibi ve aile dostu Handan Gören'den aktardığı bilgiye göre Ankara'ya gitmesine izin çıkmayan Fikriye 1,5 senedir Gelibolu'da yaşıyordu. Gece gündüz ağlıyordu. Evimiz Fikriye ablamın büyük acısıyla yas yerine dönmüştü. Ne kadar teselli etsek fayda vermiyordu. Bütün gayesi Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın yakınında olabilmekti. Paşa'nın evlilik yaşamına kesinlikle gölge olmak istemiyordu. Ama Paşa'nın çok uzağında sürgün yaşamak da istemiyordu. Hatta bir aralık İsmet Paşa ile bile bağlantı kurmuş, kendisinin Ankara'da Gazi Paşa'nın yakınında bir görevli gibi istihdam edilmesini rica etmiş ama İsmet Paşa'dan beklediği yakınlığı bulamamış. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 98. Handan Gören, Fikriye'nin Mustafa Kemal'e pek çok mektup yazdığını, bu mektupların yaverlerin ya da Latife Hanım'ın elinde yok olduğunu düşünüyordu. Salih Bey, Bozok ise Fikriye'nin sanatoryumdan Mustafa Kemal'e haftada bir iki mektup yazdığını doğruluyor ve Gazi Paşa bu mektuplara karşılık yazılmamasını buyurduğu için bazılarını açmadan olduğu gibi bir köşede biriktiriyordum, diyor. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından Süreyya Yiğit'e göre Fikriye'yi tanıyanlar onun bir gün mutlaka Ankara'ya geleceğini biliyorlardı. O deli kızın yapabilecekleri herkesin dilindeydi ama bu dedikoduların hiçbiri köşkün duvarlarından içeri sızmıyordu. Nuyan Yiğit, adı geçen eser sayfa 232. Fikriye'nin Çankaya'ya yaptığı ilk ziyaretin tarihini kimse anılarına not etmemiş. Ankara'ya gelirken Fikriye bir karar vermişti. Tamamen görünmez olmayı değil, gidip kendisini göstermeyi, yüzleşmeyi tercih etmişti. Fikriye'yi karşısında bulan Latife, çok şaşırsa da gayet dikkatli davrandı. İlk gece kazasız belasız atlatıldı. Ali Metin'e göre ertesi gün akşam üzeri Fikriye'de bir gitme hazırlığı görmeyen Latife'nin neşesi kaçtı ve Ali'ye ''Bu hanım ne zaman gidecek?'' diye sordu. Fikriye gitmezse diye korkmuştu. Karşısında paşasını geri isteyen bir kadın vardı. Dönem birden fazla eşe izin veriyordu. Ali Metin Fikriye'yi İstanbul'a yerleşmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Anlatılanlara göre o gece sofraya iki kadın birlikte oturmadı. Fikriye sofraya davet edilmemişti. Ama kendisi kalktı geldi. İsmet Bozdağ'a göre o gelince Latife masadan ayrıldı. Sofrada Kılıç Ali, Recep Zühtü, Nuri Conker ve Salih Bozok vardı. Fikriye valizlerinden birinin Haydarpaşa'da trene konmadığını söyledi. Önemliydi çünkü içinde Mustafa Kemal için bir armağan vardı. Kılıç Ali valizi bulup getirtmeye söz verdi. Ertesi sabah Fikriye Çankaya'dan ayrılınca herkes mesele kapandı diye memnun oldu. İsmet Bozdağ ise Fikriye'ye köşkte misafir ağırlanacağı yolunda bir uyarı yapıldığını, bunun üzerine köşkten ayrılıp birkaç gün otelde kaldığını söylüyor. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 195. Sonunda valiz geldi. Fikriye Paris'ten Mustafa Kemal için aldığı smokinleri de Ali Çavuş'la Mustafa Kemal'e gönderdi ve geri döndü. Salih Bozdağ'a göre artık İstanbul'da bir akrabasının yanında kalıyor, Mustafa Kemal de bu akrabasına yardım ediyordu. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 153. Latife'nin yeğeni Dilek Bebe'nin bu olaya yaklaşımı şöyle. Sizin eskiden birlikte yaşamış olduğunuz bir hanım gelip kapınızı çalsa ve sizin evde kalmaya kalksa eşiniz ne der? Ben olsam sinirlenirim. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı köşkündesiniz. Bu çiftin arasındaki ilişkiyi de bozar. Çünkü normal bir durum değil. Halam bütün nezaketine rağmen bazı şeyleri anlatamayınca herhalde bir gün kapısının önünde bu hanım hala burada mı demiş. Bunu da Fikriye Hanım duymuş ve gitmiş zaten. Bence Mustafa Kemal Paşa Fikriye Hanım'ın ölümü nedeniyle vicdan azabı çekmiştir. Sonra yanlışlıkla onun adını söylemesi kasıtlı bir şey değildir. Ama halam herhalde çok üzülmüştür buna. Bildiğim kadarıyla o olayın ardından İzmir'den annesiyle babasını çağırır, evi terk etmek istediğini söyler. Can Dündar, atanın resmiyle öldü. Milliyet, 11 Kasım 2004. Fikriye yeniden Çankaya'da. Fikriye Çankaya'ya bir ziyaret daha yaptı. Çoğu anlatımda iki gelişi arasında bir hafta ya da 15 gün ara olduğu söyleniyor. Ali Metin ise Fikriye'nin Ankara'ya bir sene arayla iki kez geldiğini anımsıyor. Ziya Oranlı, adı geçen eser sayfa 145. Mustafa Kemal'i her an beyninde taşıyan bir kadın için 1,5 sene beklemek sanki olanaksız gibi. Kılıç Ali anılarında Fikriye'nin Çankaya'ya iki tabancayla geldiğini yazıyor. Kılıç Ali'nin kardeşi Muzaffer de o gün orada. Anılardaki ortak anlatımlara göre Fikriye'nin son günü şöyle. Ankara'ya sabah geldi. Trenden inince doğru köşke gitti. Kapıda polis ve nöbetçilere kendini tanıttı. Bekletmeksizin köşke girmesine izin verdiler. Sonra da yaver Muzaffer Bey'i haberdar ettiler. Fikriye'nin orta köşkte konuklara ayrılan salonda beklemesi gerekiyordu ama o yeşil salona girdi. Bekir Çavuş onun gelişini görünce henüz uyumakta olan Mustafa Kemal'i uyandırdı ve Fikriye'nin salonda beklediğini haber verdi. Mustafa Kemal başyaver Rusuhi'yi çağırttı. Fikriye ile görüşmesini, arzusunu öğrenmesini istedi. Rusuhi, Fikriye'nin tanımadığı bir yaverdi. Kendisini Fikriye'ye takdim etti. Arzusunu öğrenip Mustafa Kemal ile görüşmesini sağlayacaktı. Ama diğer salona geçebilir miydi? Fikriye sinirlendi. ''Ben buradan hiçbir yere gitmem. Ben bu evin hanımıyım.'' diye cevap verdi. Fikriye'nin bu olağan dışı ve sinirli tavrı Rusuhi'yi şüphelendirmişti. Ziyaretçi salonuna gitmesini ısrarla rica etti. Birlikte orta köşke geçtiler. Fikriye orta köşkte bir ara tuvalete girdi. Uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine Rusuhi, Muzaffer'e tuvaletin kapısını açıp bakmasını söyledi. O da bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine kapıyı Rusuhi açtı ve Fikriye'nin çantasını karıştırdığını, içinde küçük bir Browning tabanca olduğunu görünce Fikriye'ye o gün Gazi ile görüşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Fikriye çok üzgün bir halde yaverlere veda etti ve köşkten çıktı. Kapıda beklettiği faytona yürüdü. Bu arada posterlerinden birine Rusuhi'yi görmek istediğini söyledi ama Rusuhi bu çağrıyı yanıtsız bıraktı. Kılıç Ali'nin sözleriyle devam edelim. Fayton köşkten ayrılarak yakında bulunan Fuat Bulcan'ın köşkü hizasına geldiğinde Fikriye Hanım belki de Gazi'ye yahut Latife Hanım'a yöneltmek için çantasında taşıdığı tabancasını çekerek kalbi hizasına ateş eder ve can havliyle kendini hemen faytondan dışarı atar, oracıkta yığılıp kalır. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 545-546. Fikriye 30 Haziran 1924'te öldü. Kılıç Ali'nin yorumuna göre Fikriye, Mustafa Kemal ile Latife'yi öldürüp ardından intihar etmeyi planlıyordu. Kendisini vurduğu tabancadan başka ikinci bir tabanca da Fikriye Hanım'ın belinde, etekliğinin bel kuşağı arasına sokulmuş bir halde bulunmuştu. Bu iki tabancayı taşımasından ve birini tuvalette hazırlamasından tahmin edilmişti ki, maazallah Gazi ile görüşmesi mümkün olsaydı, ihtimal Gazi ve Latife Hanım'ı öldürdükten sonra kendisi de intihar edecekti. Köşkten ayrıldıktan sonra birdenbire Rusuhi Bey'i çağırması ise belki planını uygulamaya engel olduğu için hiç olmazsa onu öldürüp intikamını almak arzusunun sonucu olabilirdi. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 547. Şemsi Belli, Ankara Memleket Hastanesi Başhekimi Doktor Ömer Vasfi Aybar'dan Fikriye'nin son anlarını aktarıyor. Fikriye Hanım intihar ettikten sonra hemen hastaneye getirildi. Kendisini derhal hususi bir odaya aldım ve tedaviye başladım. Arabasının içindeki feci intihar olayından dolayı faytoncunun adeta dili tutulmuştu. Kendisiyle konuşup bilgi almakta güçlük çekiyorduk. Browning tabanca mermisi sol akciğeri büyük çapla delip kalp nahiyesi yakınından geçmiş ve bu meyanda kalbin dış muhafazasını zedelemişti. Yaralıyı istirahate koyduktan sonra rahmetli doktor Refik Saydam Bey hastaneye geldi. Refik Bey Mustafa Kemal'in çok üzgün olduğunu, Fikriye'nin kurtarılması için her şeyin yapılmasını istediğini söylüyor. Doktor Ömer Vasfi Bey'in görüşü ise Fikriye'nin birkaç gün sonra zatürreye yakalanmasa hayatta kalabileceği yönünde. Doktorunun anlatımına göre kurtarılabilecek durumdaydı. Ne yazık ki tam bir hafta sonra yüksek ateş başladı. Muayene ettik, tehlikeli bir zatürre. İki gün sonra öldü diyor Ömer Vasfi. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 103.